Ayrım 12. Sayfa 133. Erkek. Bir hayat vardı. Latife adaya gelip içimdeki acıyı uyandırana dek unutmuş olduğum pişmanlıkla örülü mazi. Latife gelip ben çantasından kendi Greatest Hits albümünü aşırmadan önce eski bir şarkı gibi listelerden silinmiş ama küllerinden doğmak için fırsat bekleyen şeyler. Kalbimi yarı yolda bırakmaya kalkıp ölümden yüz bulamadığı gece, uyumadan son yaptığım albümün iç kapağına bakmak oldu. Emeği geçmiş müzisyenleri hatırlamak istiyordum. Kim bilir neredeydi o yetenekli herifler. Birlikte onca zaman geçirmiş, her milletten binlerce kişiyi stadyumlarda sarhoş etmiş olmamıza rağmen ne büyük baterist Kerem'in, ne gitarın efendisi Neco'nun, ne de piyanosunu çaldı mı bütün duyguları gençleştiren Sarkis'in gerçekte kim olduğunu merak etmiştim. Gözümde sadece yıldızımı parlatmaya yarayan birer enstrümandılar. Kendimle o kadar meşgul, uyuşturucular ve manken kızlar dışındaki dünyayla o kadar ilgisizdim ki fazlasını öğrenmek aklıma gelmemişti. Tamam, belki Sarkis biraz daha yakındı. Ne de olsa grubun maestrosu. Çocukların abiydi. 50'sine merdiven dayamış ama daha genç gösteren, ak saçını at kuyruğu yapan zayıf bir adam. Grupla aramda köprü olurdu. Bütün hayatını benim gibi kendisini dünyanın merkezi sanan hüdükler için çalışarak geçirdiğinden şaşırdığını görmek mümkün değildi. İstanbul'un en iyi pop piyanisti Sarkis'le ilişkimiz çiftlik sahibiyle baş kahyası arasındaki ilişkiye benzerdi. Her şeyi çekip çevirir, akşamdan kalma olmam yüzünden yetişemediğim provalarda durumu idare ederdi. Çocukları o bulup getirirdi hep. Çalgıcılığını ya da tinnetini tutmadıklarını sepetleyen de yine oydu. Ne bitirim roman kemancılar ne de asabi sazcılar Sarkis'e yan bakabilirdi. Müzik işi böyleydi. Yıldızlar gelip geçer, maestrolar kalırdı. Şarkıcıya kızıp da maestroyu zora sokacak şeyler yapmak kimsenin haddine düşmezdi. Şarkıcı olacak herif yüzünüzü konserde 2 gün sonra unuturdu. Maestro'nun beyninde ise arıza tipler için her zaman bir kara liste vardı. Ama Sarkis'in kaderimdeki asıl rolünden o zamanlar habersizdim. Alevi basçıya kızıp bütün grubu kovduğumda Sarkis'ten kalmasını istedim. Düşünmek için süre istedi ama hemen cevaplasın diye direttim. ARC'nin bebek sırtlarındaki boğaz manzaralı ofisinin terasındaydık. Güneş, denize uysal bir serap gibi gömülüyordu. Yaptığım öküzlük, hafta içinde kulaktan kulağa yayılıp İstanbul'un yarısını bana düşman etmişti. Şehrin hayranlarım ve ARC'den maddi çıkarı olanlardan oluşan diğer yazısıyla şimdilik idare ediyordum. Ama geceleri kendimi yalnız hissetmeme engel olmuyordu bu. Hayatımda henüz ne Fikriye ne de Paşa'nın mektupları vardı. Söylesene Sarkis, ben kötü adam mıyım? İçinde senin bile öldüremediğin bir iyilik var. Bu yüzden yanında kalacağım. İyiliğin ortaya çıkacağı güne şahit olmak için. Bunları söyledi ve kadehindeki viskiyi bir dikişte bitirdi. Günün birinde hayatımı kurtaracağını ikimiz de bilmiyorduk. Albümü kapağını açtım ve müzisyenlerin isimlerinin üstünde bir el yazısı gördüm. Küçücük harflerle yazılmıştı. Yorgun gözlerimle okumama imkan yoktu. Zorlanarak kalktım döşeğimden, sandığı açıp Despina'nın aylar önce bıraktığı merceği aldım. Çocuksu Latin harfleriyle yazılmıştı ve gölgeleriyle geceleri de beraber olmak isteyen sevgililerden bahsediyordu. Fikri'nin yaptığı resim masalsı bir anlatım mıydı? Resmin bu anlamını Latife'nin kaldığı odanın banyosuna girene kadar fark etmemiştim. Fikri'nin rüyası ressam olmaktı. Gerçi tanıştığımızda gazetecilik okuyordu ama okula ısınamamıştı. Kendisini gazeteci olarak hayal edemiyor, resim bölümünün sınavlarına şansını denemek istiyordu. Yetenekli olup olmadığını bilmiyordum, umurumda da değildi. Onu çalışırken seyretmek şu hayatta hiçbir tablodan alamayacağım zevki veriyordu. Paris'in yağmurlu hafta sonlarında şövalyesini mutfak penceresinin önüne koyar, sabahtan akşama çalışırdı. Aile fotoğraflarına bakarak portreler ya da hayali manzaralar çizerdi. Bir de dansöz resimleri. 40 çeşit dansöz vardı mutfağında. Etekleri renk renk, saçları uzunlu kısalı, çekik gözleriyle uzak doğuyu ya da kara tenleriyle Afrika'yı hatırlatan dansözler. Resim yaparken yüksek taburesine oturur, bacak bacak üstüne atardı. Sağ taraftaki mutfak penceresinden gelen sonbahar ışığı yüzünün yarısını kibarca aydınlatır, diğer yarıyı mahmur bir karanlığa boğardı. Rengarenk, lekeli beyaz önlüğünün yansıması raflardaki kapkacağın üstünde ışık oyunları yapardı. Tuvale eğilirken dudaklarındaki sigaranın dumanı pencereden gelen ışığa karışır, daireye masalsız bir hava verirdi. Belleville'deki 2 odalı bir evde yaşıyordu. Bu mütevazi yeri seçmesinin nedeni, dairenin savaştan beri babasının ailesine ait olmasıydı. Girişten evin öbür ucundaki mutfağa bir koridor uzanır, sol taraftaki kapılar iki küçük odaya açılırdı. Mutfağın önemi ise can alıcıydı. Sadece yemek yapılan yer değil, aynı zamanda resim atölyesiydi. Oturma odasında gazete okur gibi yapar ama aslında onun koridordaki aynaya yansıyan hareketlerini izlerdim. Ressam olsaydım gördüklerimi ölümsüzleştirmek isterdim. Yapamadığım için şarkılarını yazdım. Resimler ve aşk aylarca listeden inmedi. Renklerin dansı ise o kadar tutmadı ama meraklısına özel bir şarkı oldu. İkisi de Belleville'deki aile yadigarı o küçük dairede bestelendiler. Koridordaki aynada Fikriye'ye resim yaparken, ben oturma odasındaki kanepeye oturmuş ona hayran hayran bakarken. Beni niye seviyorsun? Benim gibi sıradan bir kızın sana verebileceği ne olabilir? Bir şey istemiyorum ki. Diyemezdim ona. Sayende ilk defa birine bir şeyler vermek istiyorum. Kalbimde bu isteği uyandırdığın için seviyorum seni. Diyemezdim. Hep bir şeylerin kurbanı olduğuma inanmıştım. Terk eden annemin, rakı şişelerine gösterdiği şefkati benden esirgeyen babamın, soğuk evlerde delirmemek için gitar çalarak sabahladığım ergenlik yıllarımın, saçımı uzun diye dayak atan Üsküdar kabadayılarının, tezgahtarlık yaptığım plak dükkanının kulan para sahibini ve beni okuldan atan menopozlu müdürenin kurbanıydım. Kurban olarak yaşamak kolaydı. Devletler gibi her şeye hakkınız olduğunu düşünüyor ve tanklarınızı gönül rahatlığıyla sağa sola sürüyordunuz. Kimsenin duygularını umursamak zorunda falan değildiniz. Bu yüzden rahatça kırıp dökerek, sıkılınca insanlara kıçımı dönüp giderek yaşamıştım. Dünyanın merkezinde ben vardım. Yağmur beni ıslatmak için yağıyor, güneş ben ısınayım diye doğuyordu. Şöhretse duruma tüy dikmiş, kafayı iyice yememe yol açmıştı. Dünya çapında başarı, kader kurbanı olduğunu düşünen bir aptalın eline verilecek en tehlikeli silahtı. Sonra hayatıma dişlerinde tel olan sarışın bir kız girdi ve şunu söyledi. Belki de senin özgüven sorunun var. Bu bir diktatöre, sizin orduda iş yok demek gibi bir şeydi. İntikamımı bütün gece bağırıp çağırarak Fikriye'nin çiçekli bahçesini F-16'larımla bombalayarak aldım. Birlikteliğimizin üçüncü ayıydı. Konser için geldiğimiz şehirdeki suite'de yan yana yatıyorduk. Sırf zevzeklik olsun diye ona günün birinde benden daha yakışıklısını bulacağını söylemiş ve almıştım cevabımı. Özgüven sorunum olmadığını göstermek için ilişkimizin ilk kavgasını çıkarmam gerekti. Onu üstü kapalı bir şekilde cahillikle ve açık açık espriden anlamamakla suçladım. Elimden geleni yaptım ve zavallıyı ağlattım. Beni bu kadar öfkelendiren haklı olması ihtimaliydi. Özgüvenimin 19 yaşındaki birinin bile fark edebileceği kadar zayıf olduğunu düşünmek paniğe yol açmıştı. Bu hayatımın ilk kavgasıydı, dedi ağlamaktan yorulduğunda, kızarmış burnunu göğsüme yaslayıp. Ne yani, eski sevgililerle kavga etmedin mi hiç? Meğer etmemişim. Bununla kıyaslarsak onların hiçbiri kavga falan sayılmaz. Saçını okşadım, alnını öptüm. Özür dilerim, korkuttuğumu biliyorum, aşırı tepki gösterdim. Hayvanın tekiyim ben. Ne olur affetmeye çalış. Affedecek bir şey yok. Ne demek o? Sen ilk gerçek erkeğimsin ve bu daha ilk kavgam. Her şey olması gerektiği gibi. Şapka ve gözlüklerimizi takıp sinemaya gidiyor, parklarda öpüşüyor, sınavı yoksa uçağa atlayıp dünyayı dolaşıyorduk. Medyadan saklamak için gayret göstermem gerekiyordu. Bu konuda dikkatliydim. Bulabildiğim en değerli şeyin zarar görmemesi için kılı kırk yarıyordum. Onunsa bir şey umursadığı yoktu. Şöhretimden habersizmiş gibi davranıyor ve daha önce ne kadar yalnız olduğumu anlamamı sağlıyordu. İnsanlar hayatımdan bir kapıdan geçer gibi geçmiş ve sadece kendilerinin içeride neyin beklediğini merak etmişlerdi. Oysa Fikriye kapının kendisiyle ilgileniyor, o daha iyi bir kapı olsun diye uğraşıyordu. Beraberliğimizin üçüncü ayında beni ailesiyle tanıştırmak istediğini söyledi. Aile olayına Fransız olduğundan biraz ürktüm ama sonuçta ertesi akşam kendimi şehrin dışındaki iki katlı bir evin salonunda buldum. Yanımda Fikriye. Karşımdaki kanepede ise ak saçlı babası ve Glenn Close'a şaşılacak kadar benzeyen üvey annesi oturuyordu. Kendi halinde orta sınıf Fransız ailelerin zevkini yansıtan güzel bir evdi. Alt kat mutfağı ve yemek odasını da içeren yekpare bir salondan oluşuyordu. Duvarlarda Bernard'ın avcılık günlerinden kalma geyik başları, köşedeki şömine insana huzur veren çıtırtılar eşliğinde yanıyor. Birkaç gündür kara teslim olmuş Paris'in uzaklarda kaldığı duygusu uyandırıyordu. Bernard beyaz saçını özenle taramış, yüzünden sağlık fışkıran neşeli bir adamdı. Vaktiyle Fikriye'nin annesinden öğrenmiş olduğu sevimli hatalarla dolu Türkçesiyle Aşık Veysel'den bahsederken mutlu günlerini hatırlıyordu. Üvey anne ise bana polislerin göçmenlere baktığı gibi bakıyordu. Her an defansa çekilmeye hazır ama bunu asla yapmayacak kadar gururlu. Herhalde renkli bir hayatınız vardır. Pop yıldızların hayatı her zaman renkli olur. Aslında dışarıdan göründüğü kadar değişik bir şey değilim. Tuzağın etrafında dolanıp, sonuçta iş hayatı işte. Marangozların hayatı ne kadar eğlenceliyse, bu da o kadar eğlenceli. Ama herhalde marangozların otel odasında bekleyen ateşli hayranları yoktur. Aslında onların da var hayranları. Sadece bizimkiler kadar bunu belli etmeye meraklı değiller. Mesela bu kanepede ne kadar rahat edersem edeyim, imza almak için onu yapanı aramaya hayatta gitmem. Geceye akıllı ve hiç de televizyonda göründüğü kadar şımarık olmayan bir genç izlenimi uyandırmayı başararak tamamladım. Dönerken kendimden o kadar memnundum ki Fikriye'nin arabadaki sessizliğini sadece yorgunluğuna verdim. Dairesine geldiğimizde hiçbir şey söylemeden banyoya gitti. Ben de televizyonu açıp ayaklarımı uzattım. Yarım saat sonra ben tam meraklanmaya başlamışken elinde mavi bir peçeteyle geldi. Bir haftadır arayıp durduğum kokain paketini yüzüme doğru sallayarak ağlamaya başladı. Bunu mutfak dolabında buldum. Hani artık kullanmıyordun? Niye yalan söyledin Atilla? Yoksa bana hep yalan mı söyleyeceksin? Kadın, bir rüya vardı. Paşanın mektupları yüzünden rüyalar gördüğüm gecenin sabahında okumaya devam etmek için çocukluğumun evine gitmeye karar veriyorum. Lobide Despina ile karşılaştığımda meraklı bakışlarla hazırlıyorum kendimi ama o sadece gülümseyip bir ihtiyacım var mı diye soruyor. Alnına cesaretle dökülen perçeme ve bacaklarını daha da incelten gururlu siyah çoraplara bakarken aslında alemin bu kızın kontrolünde olabileceğini düşünmeden edemiyorum. Babası Mihalis Bey'in sözleri belleğimdi. Bu otelde ne yaptığımızı söylesek kaçık olduğumuzu düşünürsün. Kendine dikkat et ve bir şeye ihtiyacın olursa beni ara diyor Despina. Her ne olursa olsun. Ya başını derde sokacak bir şey için ararsam? Ne demek bu şimdi? Mektupları okurken ara sıra garip bir hisse kapıldım. Belki de öğreneceklerim kolay unutulacak şeyler olmayacak. Gittiğim yerden istesem bile geri dönemeyeceğim. Hem bunu düşünüp korkuyorum hem de devamlı okumak arzusuyla yanıp tutuşuyordum. Sabaha kadar rüyalarla savaştım. Rüyalarla savaşılmaz benim bildiğim. Onları oldukları gibi kabul etmek dışında yapabilecek bir şey yoktur. Anlatmamı istemesini bekliyordum. O ise meraklı görünmüyor, bütün rüyaları görmüştü, onları bir de başkalarından dinlemeye ihtiyacı yokmuş gibi. Anlatmamı ister misin? Eğer bu sana kendini daha iyi hissettirecekse... Rahmetli oğlumla Çamlıca Tepesi'ne gitmiş uçurtma uçuruyorduk. Eskiden olduğu gibi evde yaptığımız kırmızı uçurtmamız vardı. Hava o kadar rüzgarlıydı ki sendelemesin diye elini sıkı sıkı tutuyordum. Ama neredeyse fırtına olmasına rağmen uçurtmamız bir türlü havalanmıyordu. Mete'yi açıklayamıyordum. Sonra ağlamaya koyuldu. Birden elimi bırakıp uçurtmayla beraber başladı denize doğru koşmaya. Arkasından bağırmak istedim ama rüyalarda hep olur ya çıkmadı sesim. Koşmak istedim ama ayaklarım gülleydi sanki. Kıpırdamadılar. Yamaca vardığında korktuğum oldu. Rüzgar onu aldı ve havalandı yerden. Halbuki uçurtması yerde duruyordu ve ipini hala sıkı sıkı tuttuğu için Mete uzaklaşamıyordu. Panik içindeydim çünkü oğlum uçurtma olmuş, uçurtmada onu tutan bir canlıya dönüşmüştü. Ben umutsuzluk içinde kıvranırken uzakta kalpaklı bir atlı göründü. Ağır ağır yaklaştı yamaca. Sonra indi atından, uçurtmanın ipini tutup çekmeye başladı. O çektikçe Mete alçaldı. Sonunda kendini adamın kollarında buldu. Kalpaklı süvari oğlumu kucağında taşıyarak bana getirdi. Yüz yüze durunca anladım ki mağarada fotoğrafını gördüğüm Osmanlı zabitidir. Aynı ateş saçan gözler, aynı sarışın Prusya tarzı bıyık. Minnet doluydu içim. Eğilip elini öpmek istedim ama engel oldu. Saçımı okşayıp gülümsedi. Döndü arkasını ve atına binip dört nala uzaklaştı. Sonra bir de baktım deminden beri yerde duran bizim kırmızı uçurtma artık gökyüzünde. Oğlumu gördüğüm bir rüyadan sonra ilk defa kendimi perişan hissetmedim. Ama çok heyecanlanmıştım. Deli gibi çarpıyordu kalbim. Kalkıp mektuplara bakmak istedim ama cesaret edemedim. Sabahı beklemeye karar verdim. Despina resepsiyon bankosuna yaslanıp gülümsüyor ve üfleyerek perçemini havalandırıyor. Şaşırdığı söylenemez. Sanki akşam seyrettiği filmi anlatıyorum. Bence sakin bir yer bul ve okumaya devam et Fikriye. Orada her ne yazıyor bilmiyorum ama artık anlayabilecek haldesin. Fikriye mi? Ah kusura bakma Latife karıştırdım. Dışarıda bulutlu, ruhlara ezen bir sonbahar. İçinde mektuplar dışında elma, iPod ve ıvır zıvır olan çantamla babamın canlı halini son kez gördüğüm yere doğru hızlı hızlı yürüyorum. Yanımdan at arabaları ve yüzüme kuşkuyla bakan insanlar geçse de umursayacak halde değilim. Bir zamanlar gül ibrişimlerle süslü evin hurda kapısı kolayca aralanıyor. Sofada kesik bir silik kokusuyla kaçacak yer arayan fareler dışında bir şey yok. Gözü dönmüş adamlar evimizi sardığında babamın ne kadar eşya varsa yığdığı ve canımız bağışlansın diye Allah'a yalvardığımız yerdeyim. Üstelik babamdan yaşça büyüğüm. Farelerden asla korkmam. Buraya kadar geldiğine göre artık oturup okumaya devam edebilirsin diyor babam. Yüzünün sağlam tarafıyla gülümseyerek. Artık benden yaşlı olduğun doğru. İç savaş da gerilerde kaldı. Ama yine de babanım senin. Sözümü dinlesen iyi olur. Berrüşlerin işemeye değer bulmadığı bir köşeye montumu serip üstüne oturuyorum. Zarfların arasındaki oğlumun kırmızı uçurtmasıyla poz verdiği fotoğraf kaldığım yeri gösteriyor. Samsun'a gitmeye karar verdiğimde müttefik ordularının durumunu bir kumandan olarak tahlil etmiştim. Muzaffer bitirmiş de olsalar yıllar sürmüş harbin ardından yeni bir zafere koşamayacak kadar bitkindiler. Allah bilir bir an önce evlerine dönmek ve Noel'de annelerine kahramanlık hikayeleri anlatmak istiyorlardı. Ayrıca sadece İstanbul'u elde tutmak bile İngilizlerle ayda 1 milyon sterline mal oluyordu. Er geç işi kendileri kadar deneyimli olmayan bir başka orduya havale etmek zorunda kalacakları o zamandan belliydi. Benim gördüğümü onlar da görmüş ve ölerek direnişin elindeki sancağa dönüşmeden çekinmiş olmalılar. Bu noktada mektupların müstakbel ve meçhul okurunun aklına şu soru gelebilir. Bu kadar önemli miydim ben? Madem bu kadar önemliydim, şimdi niye kimse beni hatırlamıyor? Yoksa rate sanatçıları gibi yenilgilerime gereğinden fazla mı önem atfediyordum? O zaman sevgili meçhul okuyucum, sana verebileceğim tek cevap var. Nereden bileyim ben? Ayrıca senin kim olduğunu bilmediğimi de unutma. Sonuçta romanlarda bile asıl olaylar roman karakterleri arasında değil, o romanı yazanla okuyan arasında geçer. Hatta kitap kurdu kızı kardeşim, Flaubert adlı yazarın, Madame Bovary benim derken buna işaret ettiğini söyler. Gerçi roman sanatı hakkında onun kadar ihtisasım yoktur ama açık olan bir şey var. Bu bakımdan sen benden bir adım öndesin. En azından nasıl birinin seninle konuştuğunu yavaş yavaş anlayacaksın. Bense seni hiçbir zaman tanımayacağım. Bilmediğim bir akraban mısın yoksa sıradan bir mahsusa jurnalcisi mi? Katiyen haberim olmayacak. Haliyle sözlerimi ne kadar kavrayabileceğini kestirmem imkansız. Bu yüzden sevgili müstakbel okur, bazı boşlukları doldurmak için senin meçhul zekana ihtiyacım var. Bunu benden esirgeme. Önem meselesine dönersek evet beni öldürmediler ama yaşatmadılar da. Benden geriye kalanlar Selanik'e nakledildikten sonra adımı tarihten sildiler. Aslına bakarsan bu, tarihin kötü alışkanlıklarından biridir. Akışın belli bir anında gücü elinde tutanların canını sıkabilecek kişiler hafızadan kaldırılır. Bunların şanslı olanları yüzyıllar sonra şartların bir kez daha değişmesiyle uykularından uyanır ve tekrar çıkarlar sahneye. Shakespeare'i bile yüzyıllarca unutmayı başaran sanata olduğu gibi siyasette de durum böyledir. Unutturulmuş yüzlerce kişi vardır. Tarih bahçesinin altında meraklı bir arkeolog tarafından keşfedilip hatırlanmayı bekleyen kadim uygarlık misali. Bu bakımdan sana tavsiyem, dikkatini anlattıklarımla unutulmuşluğum arasındaki ters orantıya yoğunlaştırma. Bunları anlatan biri elbette önemlidir, özellikle de bu kadar unutulmuşsa. Bir insan tarihten nasıl silinir? Dediğim gibi, geçmişte bunun örnekleriyle dolu. Mesela Çanakkale'deki 57. Alay'ın kumandanı Manastırlı Hüseyin Avni Bey'i hatırlıyor musun? Yaveri İsmail Hakkı'yı, mahalle arkadaşım Mehmet Nuri'yi, İrlanda Kurtuluş Ordusu'nu örgütleyen Kuşçubaşı Eşref'i, İsmet Paşa diye birinden haberin var mı? Kazım Karabekir'den, Halide Edip ismini hiç duydun mu? Onlar evladı olduğun tarihin unutulmaz simalarıdır. Ne var ki bir şeye unutulmaz demek aslında onun çoktan unutulmuş olduğunu kabullenmek anlamına da gelir. Dünyayı yönetenlerin elindeki en güçlü silahtır unutuş. Eğer insanların hafızasına söz geçirebiliyorsan sadece geçmiş değil gelecek de hizmetinde demektir. Sana yitirdiğini bile bilmediğin şeyleri gösterip zihnini bulandırmak istemezdim. Ama görünen o ki yapacağın tam da bu işte. Saydığım isimler zamanın mihenkleridir. Vatan için fedakarlık yapmış, ölüm gelip gözlerine baktığında gülüp geçmişlerdir. İnan bana milletin hafızası kendi haline bırakılmış olsaydı bile taşıdıkları mana yüküyle muhtemelen ufku aydınlatıyor olacaklardı. Eğer hiçbiri hatırlanmıyorsa bu yolda kopkoyu bir mesai harcandığı içindir. Unutulsunlar diye o kadar çok uğraşılmış, öyle ince ayarlar çekilmiştir ki sonuçta her biri birer gölgeye, kendi içinde doğru çöken birer dalgaya, dağa dönüşmüştür. Bugün çevrene baktığında onlardan geriye kalan boşluğu görebilirsin. Gördüğünün bir boşluk olduğunu kavramana fırsat verirler mi, orasını bilmem ama. Bahçe kapısının açıldığını duyuyorum ve bu ses satırların arasında kaybolmuş bilincimi yeniden şimdiki zamana getiriyor. Camsız pencereden Abdülaziz'in pis suratlı yancılığıyla geldiğini görüyorum. İşin kötüsü onlar da beni görüyor ve sırtışlarından niyetlerin ne olduğu belli. Demek hala piyasadasın gazeteci abla, diyor Abdülaziz. Belindeki kemiri çözerken o zaman günah bizden gitti. Korku zehir gibi yayılıyor. Üstelik bu sefer yiyebileceğim eşyam da, kendisini feda edecek babam da yok. Tekmeyle açıyor kapıyı Abdülaziz. Daha ne olduğunu anlayamadan yüzüme attığı tokatla kendimi yerde buluyorum. Saçımdan tutup kaldırıyor başımı, ağzındaki esrar kokusunu duyabileceğim kadar yakından. İşte böyle gazeteci abla, diyor. Bu adanın peşkeş çekilmesini seyirci kalamayız. Sen de bizim bu alemle ibretimiz olacaksın. Anladın mı orospu? Öyle bir yumruk iniyor ki yüzüme, bilincim neredeyse kapanıyor. Burnumdan çeneme akan sıcak bir sıvı. İki adam kollarımdan tutup sırt üstü yatırıyorlar. Abdülaziz de avcı bıçağıyla pantolonumu parçalamaya başlıyor. Görmemek için başımı çevirdiğimde sol kolumu tutan herifin çamurlu çizmesinin gerisinde yerde duran mektupları seçebiliyorum. Bir zamanlar piyanomuzun durduğu köşe. Oğlumun fotoğraflarının sayfadan taşmış ucu. Hala kaldığım yeri gösteriyor. Önce pantolonumun, sonra da külodumun parçalandığını, mengene gibi ellerin bacaklarımı ayırdığını hissediyorum. Sağ kolumu tutan adamın sigarasının külleri yüzüme dökülüyor. Gözlerim sımsıkı kapalı, tek istediğim acı çekmeden ölmek. Bırak kadını Abdülaziz! Açıyorum gözlerimi ve kapının eşiğinde gölgeyi görüyorum. Elindeki silahı Abdülaziz'e doğrultmuş, Atilla'nın sesi bir kez daha yankılanıyor. Duymadınız mı lan? Defolup gidin üçünüz de gebertmeden! Ayrım sonu, sayfa 147. Bu ayrımda geçen yabancı kelimelerin yazılışları. Greatest Hits, GREATESTHITS. Belleville, BELLEVILLE. Glen Close, GLENNGLOCE. Bernard, BERNARD. Flaubert, FLAU BERT.